Ayrım 16. Sıranın sonuna yaklaştıklarını şaşkınlıkla fark etti Utku. Farkında olmadan sürüklenip durmuşlardı. Arkada Gökhan'ın sallanan meşalesini ve sıçrayarak hamleler yapan Koray'ın başını görebiliyorlardı. Ama Çinli grubunun diğer ucuna çok daha yakındılar. Ağzından kan boşaltarak bunu Muammer'e söyledi. Rüştü de ne yapması gerektiğini anlamıştı ve üçü birlikte sert bir itmeyle sıranın sonuna ulaşmak için yüklendiler. Artık dövüşmüyor, sadece gövdelerinin ağırlığını kullanarak koşuyorlar ve darbeleri omuzlarına ve kalçalarına almaya çalışıyorlardı. Müthiş sancılı olsa da amaçlarına ulaştılar. Sıranın diğer ucundaydılar şimdi. Kaya Ersoy'un başını Çinli cesetlerden birinin karnına koyduğu sırada Onur geriye doğru yuvarlanarak onun yanına düştü. Yattığı yerde tekmesiyle karşıladı kendisine saldıran Çinli'yi. O onu öyle tutarken Kaya ayağa kalkıp Çinli'nin boynunu kırmıştı. Tam ileri koşacaktı ki Onur onu kolundan tutup durdurdu. Nefes nefeseydi. Sesi çıkmayınca eliyle işaret etti. Kaya ne demek istediğini anlayamıyordu. Kapıyı gösteriyordu Onur. Sonunda boğazındaki kanı tükürerek konuşmayı başardı. ''Kapı, benimle gel.'' İleride Gökhan darbeleri karşılamakta güçlük çekiyordu. Koray birçok yerinden yaralanmıştı ve artık yalnız savaşamıyordu. Geniş alan gerektiren savaş tekniği burada işe yaramıyordu. Ve diğerleri kadar kas gücüne sahip olmadığı için böylesine dar bir alanda bu kadar çok adamla dövüşemiyordu. Bu yüzden sırtını Gökhan'a vermek üzere ona yaklaşmaya çalışıyordu. Fakat aralarına iki keşiş girmişti ve Koray zaten diğer taraftan darbe almaktaydı. Gökhan arkasına baktı. Ersoy hareketsiz yatıyordu. Büyük olasılıkla verdikleri ilk kayıp oydu. İleride sallanan meşaleyi görmüş ve diğerlerinden en az birinin çok ileride bir yerde savaşmaya devam ettiğini anlamıştı. Koray'ı da görebiliyordu ama diğer adamlar görünürde yoktu. Koray'ın durumunu fark etti. O kendisine yaklaşmaya çalışırken araya iki Çinli girmeden saniyeler önce göz göze gelmişlerdi. Önden gelen darbeleri sağ eliyle savuşturarak sol elini arkaya savurdu. İki Çinli geriye doğru itilirken sırtı Koray'ınkiyle buluştu. Bu sırada Onur ve Kaya kapıyı sökmeyi başarmıştı. Kapı yatay olarak tutulduğunda koridoru tamamen kaplıyordu. İkisi kapıyla yaklaşırken çekilin diye bağırıyorlardı. Gökhan bunu duymuş ve geleni şaşkınlıkla fark etmişti. Koray olanların farkında değildi. Gökhan hemen onu omzundan yakalayıp çekti ve kapı üzerlerinden geçerken eğilmesini sağladı. İki adamın tuttuğu kapı Çinli yığınına güm diye çarptı ve daha ilk anda onları birkaç metre geriletti. Onur kahkahalarla gülerken küfürler ediyordu. Güldüğü zaman kırılmış dişleri ortaya çıkıyordu. Koray geri çekilip duvarın kenarına çökmüştü. Gökhan hemen kapıya destek vermeye başlamıştı. ''Diğerleri nerede?'' diye bağırdı. Onur başını iki yana sallayarak bilmediğini belirtirken Kaya cevapladı. ''Üçü diğer tarafa geçti, gördüm, başardılar.'' ''Ya Ersoy?'' dedi yerde hareketsiz yatan bedene bakarak. ''Bilmiyorum.'' Koray emekleyerek Ersoy'un bedenine yaklaştı ve kontrol ettikten sonra ''Yaşıyor!'' diye bağırdı. Utku, Rüştü ve Muammer koridorun diğer ucunda daha hafif bir savaş veriyordu. Çok fazla güçleri kalmamıştı ve sadece kendilerine saldıranları savuşturuyor, kesinlikle derinlikli bir saldırıya kalkışmıyorlardı. Tam bu sırada sürekli adım adım gerilemişlerdi. Bu da Çinlilerin koridordaki dağılımının yoğunluğunun azalmasına neden olmuştu. Çinli grubu aniden sarsılıp onlara doğru hızla ama kontrolsüzce yaklaşmaya başladığında ilk başta anlayamadılar ama dikkatli bir bakış kapıyı görmelerine yetti. Harika dedi Utku, geri çekilelim. Muammer de kapıyı görmüştü. Onların hareket alanı son derece genişti. İsteseler zindandan hemen çıkabilirlerdi ama içerideki arkadaşlarına yardım etmeleri gerekiyordu. Fakat onlar da sorunlarına çok akıllı bir çözüm getirmişti. Bu durumda üçü Muammer, Utku ve Rüştü geri çekilip koridordaki ilk dönüşü geçtiler. Köşede beklemeye başladılar. İçeriden yapılan darbeyle Çinliler yavaş yavaş onlara doğru sürüklenecekti ve onlar da azar azar gelenleri halledeceklerdi. İlk yüklenmenin ardından Çinliler kapıya doğru saldırmış, kapının üstünden ve altından mücadeleye devam etmeye çalışmışlardı. Ama bu çok işlerine yaramamıştı. Şimdi yavaş yavaş geri çekiliyorlardı. Gökhan durmalarını söyledi. Bundan sonra biraz daha ritmik ve biraz daha güçlü yükleneceğiz dedi. Birkaç adım geri çekildiler ve Gökhan'ın işaretiyle koşmaya başladılar. Kapı koridorda bir kamyon gibi yaklaşıyordu. Çinlilerin çoğu kaçmaya çalıştı. Geriye doğru koştular. Bazıları takılıp yere düştü, bazıları birbirine çarptı. Grup bir noktada yoğunlaştı ve o noktadan sonra artık kaçamayanlar kapının müthiş darbesine maruz kaldılar. 5-6 adım geri çekilip hiç duraksamadan bir kez daha yüklendiler. Kapıdan kaçanları arkada Muhammed, Utku ve Rüştü yakalıyordu. Çinliler önce birer ikişer gelmişlerdi ve onları indirmeleri kolay olmuştu. Ama birden grup halinde onlara koşmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Utku ve Muammer de Çinlilerin önünde çıkışa doğru koşmaya başladılar. Rüştü diğerleriyle yeniden iletişime geçebilmek için odalardan birine saklanmıştı. Kapı onun bulunduğu koridora ulaştığında dışarı çıkıp bağırdı. ''Bittiler, gittiler, gelin!'' İçeride 20 kadar keşiş kalmıştı ve onlar da kaçmaya karar vermişti. Rüştü durumu anlattı. Muammer ve Utku'ya saldırırlarsa tehlikeli olabilirlerdi. Ancak açık havada silahsız olarak onlara bir şey yapmaları pek olası değildi. Gökhan Rüştü'ye geri dönüp Koray'a Ersoy'u taşımakla yardım etmesini söyledi. Kendisi de Onur ve Kaya ile birlikte dışarı koştu. Çıkışa ulaştıklarında binanın arkasında onlardan başka kimse yoktu. Güneş yükselmiş, bir şekilde ısıtmayan ışıklarını dünyaya daha dik bir açıyla gönderir olmuştu. Bu ışıklar gözlerini yordu ve kısmalarına neden oldu. Ön tarafa koştuklarında Muammer ve Utku yerde oturuyordu. 10 kadar Çinli onların karşısında yere yarı yığılmış, yarı oturmuş halde bekliyordu. Saldırmak gibi bir amaçları olmadığı kesindi, tükenmişlerdi ve kendilerini savunmak istiyorlardı. Aslında karşılarındakilerin de daha fazla saldırmaya hiç niyeti yoktu. Muammer güçlükle konuştu. Sağ gözü artık tamamen kapanmıştı. ''Neyi bekliyorsunuz? Hala neden karşımızda bekleşiyorsunuz?'' ''Ne yapalım?'' diye sordu Çinlilerden biri. Hepsi şaşırmıştı. Doğrusu hiçbiri onlardan bir karşılık almayı beklemiyordu. ''Kaçın, gidin buradan. Ölmek mi istiyorsunuz?'' ''Gidemeyiz, buradan gidemeyiz. Hem de siz bizi öldürmek istemiyorsunuz ki.'' Gökhan ve diğerleri de artık oturmuşlardı. Doğru diye güldü Muammer. Siz bizi öldürmek istiyorsunuz. Birazdan Koray ve Rüştü Ersoy'u sırtlanmış olarak geldiler. Ersoy'un bilinci hala kapalıydı. Gökhan ona müdahaleyi yapmak üzere Utku ve Rüştü'yü görevlendirdi. O içeri taşınır ve içeride temel tıbbi malzemeler aranırken diğerleri de bulundukları yerden kalkıp manastır binasına girdiler. Tükenmişlerdi. 10 dakika kadar sonra yukarıda bir helikopter sesi duyuldu. Çok geçmeden helikopter manastırın üzerinde göründü ve yavaş yavaş alçalmaya başladı. Herkes şaşkınlıkla izliyor, ne olursa olsun durumu kabullenmiş görünüyordu. Yan döndüğünde aracın açık kapısına bir makineli tüfeğin sabitlenmiş olduğu göründü. Tüfeğin başında bir de nişancı vardı. Binadaki Türkler kımıldayamadılar. Nişancı silahı ateşledi, güçsüz, takatsiz, kaçma girişimleri hiçbir işe yaramayan Çinlilerin hepsi ölmüştü. Gelen Nurbek Banyarev'di. 28 Şubat 2013, saat 10.52. Baotian Malikanesi, Changsha. Malikane şehrin dışında kırsal alana yakın izole bir bölgedeydi. Karların ortasında gururla dikiliyordu. Bacalarından rüzgarın uçuşturduğu dumanlar hesaba katılmadığında neredeyse terk edilmiş bir görüntü veriyordu. Fakat tam aksine şu sıralar içerisi oldukça kalabalıktı ve malikane tarihinin en hareketli günlerini yaşıyordu. Nurbek Banyarev patronu ve onunla birlikte operasyona katılan Türkleri manastırda bulduğunda hepsi acınacak haldeydi. Olabilecek en hızlı biçimde bazı düzenlemeler yapmış, onları Changsha'da Kızıl Kurtlarla yoğun ticari ilişkileri olan mafya babası Baotian, Feiyun'un şu sıralar kullanılmayan malikanesine taşımıştı. Baotian onlar için her türlü imkanı sağlamış, malikaneyi neredeyse birkaç gün içinde bir rehabilitasyon merkezine dönüştürmüştü. Adamların çoğu şimdiden iyileşmişti. Gökhan aralarında en iyi durumda olandı. Görünür yaraları çok fazla yoktu. Birkaç sargı ve biraz pansumanın ardından 8 saatlik bir uyku çekerek hızla iyileşmiş, eski sağlığına kavuşmuştu. Gökhan'ın takımında Ersoy hariç diğerlerinin hepsi oldukça iyi durumdaydı. Muammer'in gözü yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Vücudu birçok yarayla doluydu ama bundan hiçbiri gerçek bir tehdit oluşturmuyordu. Onur her şey bittikten sonra yorgun bedenini toprağa bırakınca sol elinin küçük parmağının yarısının yerinde olmadığını fark etmişti. Mücadele sırasında bunu hissetmemişti. Hayatlarını kurtaran o kapıyı tutarken Çinlilerden biri ısırmış, bükmüş, bir şekilde koparmış olmalıydı. Parmaklarında sorun olan bir diğer kişi de Kaya'ydı. İki parmağı kırılmıştı. Bütün bunlar kapıyla ilk yüklenmeyi yaptıklarında olmuş olmalıydı. Utku'nun belinde hafif bir sorun vardı. Eğilip doğrulmakta hafif bir güçlük çekiyordu. Bunun dışında diğer yaraları sargı altında hızla iyileşmişti. Rüştü'nün durumu ise bu dördünden biraz daha kötüydü. O hala yatakta tedavi görüyordu. Ateşi çok yüksekti ve terliyordu. Genellikle bilinci yerindeydi ve zorlanarak da olsa konuşabiliyordu. Fakat bazen terler içinde kıvrandığı nöbetler geçiriyordu. Bu nöbetler sırasındaki sayıklamalarından halüsinasyonlar gördüğü anlaşılabiliyordu. Doktorlar onu sürekli gözetim altında tutuyor, ateşini düşürmek için canla başla çalışıyorlardı. Bu sabah kendini biraz daha iyi hissederek uyanmıştı. Terlemesi ciddi ölçüde azalmış, ateşi normale dönmüştü. Bilinci tamamen açıktı ve güçlük çekmeden konuşabiliyordu. Doktorlar böyle giderse yarın ayağa kalkabileceğini şaşkınlıkla dile getiriyorlardı. Elbette arkadaşları ve Gökhan buna hiç şaşırmıyor, hatta bu kadar geç iyileşmesini garipsiyorlardı. Aralarında durumu en ağır olan Ersoy'du. Malikaneye geldikleri ilk iki gün boyunca bilinçsiz yatmıştı. Koma halindeydi. İki kaburga kemiği ve sağ kaval kemiği iki yerden kırılmıştı. Kafatasında küçük bir çatlama vardı. Geçirdiği kafa travmasının sonucunda komaya girmişti. Getirildikten iki gün sonra, bugünden iki gün önce herkesi şaşırtarak gözlerini açmış ve yaklaşık 40 dakika boyunca çevresiyle iletişime geçebilmişti. Başı da vücudu gibi tamamen sargılar içindeydi ve bu yüzden konuşması oldukça tuhaftı ama son derece mantıklı konuşabiliyordu. Bilincini yitirmesine kadar yaşananları çok iyi hatırlıyordu. Fakat 40 dakikanın sonunda yeniden gözlerini yummuştu. Ama bu defa bir koma halinden çok ürkütücü derecede rahatsız bir uyku durumuna geçmişti. Vücut sıcaklığı doktorları azami endişeye düşürecek şekilde yükselmişti. Uykusunda öyle ani hareketler yapıyordu ki iki defa makinelerle olan bağlantısının kopmasına neden olmuş, serumunu çıkarmıştı. Sonunda bu hali yavaş yavaş dinginleşti ve tekrar durgun bir uyku haline geçmeyi başardı. Şimdi bir gündür yatıyordu. Koray da onunla beraber yoğun bakım ünitesi haline getirilen bu odada yatmaktaydı. Geldiğinden beri bilinci yerinde değildi. Vücudunda hiçbir kırık çıkık yoktu. Sadece diğerlerininkiyle aynı basit yaraları taşıyordu. Ama omurgasına çok sert bir ya da birkaç darbe almıştı. Doktorlar kendine geleceğini, yaşayacağını garanti ediyorlardı. Ama %40'lık bir sakat kalma ihtimalinden bahsediyorlardı. Nurbek Banyerev patronunun başından hiç ayrılmamıştı. Kendi işlerini ve Kızıl Şaman'ın işlerini buradan telefonla hallediyordu. Müthiş bir telaş içindeydi. Kızıl Şaman ölürse ne yapacağını bilmiyordu. Sanki 5 yaşında bir çocuktu da Kızıl Şaman onun babasıydı. Aslında tüm Kızıl Kurtlar böyleydi. Yaşamak için şamana tutunmuş bitkilerdiler de o öldüğü zaman onlar da boşlukta kalacak, acılar içinde çürüyeceklerdi. Nurbek yıllardır bu işlerin içindeydi ve 50 yaşını çoktan geçmişti. Nice mücadeleler görmüş, hatırlayamadığı kadar çok adam öldürmüştü. Ama Kızıl Şaman orada öylece yatarken kendini yeni doğmuş, hiçbir şey bilmeyen bir adam gibi hissediyordu. Geceleri mantığını tekrar ele geçirmeye çalışıp planlar yapmaya çalışıyordu. Şaman öldüğünde işleri devralması gerekecek birkaç kişiden biriydi. O kişileri durumdan haberdar etmeyi düşündü. Ama hemen bundan vazgeçti. Şaman öldüğünde biz büyükler toplanmalıyız diye düşünüyordu. Bir gizlilik yemini etmeliyiz. Eğer şaman ölürse bunu herkesten gizlemeye karar vermişti. Sadece bu adamlar bilecekti ve işleri, emirleri Kızıl Şaman'dan alıyorlarmış gibi yöneteceklerdi. Bunları düşündükçe ağlayacak gibi oluyordu. Tüm bunların arasında Envari'yi de unutmamıştı. Mafya savaşı yer altında ilan edilmiş, herkesin bundan kısa sürede haberi olmuştu. Fakat işler Nurbek'in sandığı kadar iyi gitmemişti. Belli ki Envari buna uzun süredir hazırlanıyordu. Zaten böyle bir şeye hazırlıksız karar verecek kadar aptal bir adam değildi. Kızıl Kurtların saldırısını göğüslemeyi başarmıştı. Fakat bu göğüslediği sadece ilk saldırıydı. Nurbek Ferhat'tan ilk ihbar telefonu aldığı andan itibaren Envari'ye Asya'nın her yerinde ambargo konmuştu. Ya ölecek ya da bir sıçan deliğinde bulunana dek yaşayacaktı. Envari'nin güçleri ise tamamen yok edilmişti. Bu beklenenden daha pahalıya mal olmuştu. Ama neye mal olursa olsun yapılmak zorundaydı. Belki de yapmaması gereken tek şeyi yapmıştı bu adam. Kendisini yakalayamamışlardı ve bugün hala haber gelmemişti. 4 gün içinde mafya babası olarak varlığı sona erdirilmişti. Şimdi insan olarak varlığının ne zaman sona ereceği eğlenceli bir bahis konusu olabilirdi. Uzun zamandır teşkilata ulaşamamış olan Gökhan tedavisi tamamlandıktan hemen sonra raporunu vermek ve emirlerde herhangi bir değişiklik varsa onları öğrenmek üzere bağlantıya geçmişti. Onlara durumu anlatmıştı. Kızıl kurtlar demişti. Çin, Rusya ve Hindistan'dan tamamen sürülmüş durumdalar. İstihbarat kanalları kapalı. Yeni hiçbir bilgi edinemiyoruz. Dünya her türlü tehlikeye hazır olmalı. Onların dünyadan haber alamadığı süre içinde değişen fazla bir şey olmamıştı. En son İsveç'teki acı terör olayından sonra büyük bir durgunluk başlamıştı. Tüm ülkelerde güvenlik ve savunma işinde hummalı çalışmalar başlatılmıştı. Halk ve yöneticiler tedirgindi ama bekledikleri kabus onları vurmuyordu. Kuşkusuz arada geçen süre son derece kısaydı. Bu nedenle insanlar zamanla yatışmıyor, aksine her geçen gün yataktan daha tedirgin ve daha büyük korkular taşıyarak kalkıyorlardı. Dünya liderleri sık sık açıklamalar yapıyor, televizyonlardan halka sesleniyor, onları rahatlatmaya çalışıyor ve teminatlar veriyorlardı. Uluslararası örgütler üyelerini görüşmeye çağırıyordu. Ülkelerin dış işleri hiç olmadığı kadar yoğundu. Başkanlar başkanlarla görüşüyor, birlikler oluşturuyor, yardım ve destek teminatları alınıyor ve veriliyordu. Merkez Gökhan'a yeni talimatlar vermedi. Ellerindeki bilgi Çin'deki laboratuvarın nerede olduğuydu. Ve soruna getirebilecekleri tek çözüm herhangi bir şey olmadan bu laboratuvarın yok edilmesiydi. Mümkünse geliştirilen virüsle ilgili bilgi edinilmeli, panzehir varsa ele geçirilmeliydi. Gökhan adamlarının sağlık durumlarını açıklamıştı. Elinde göreve devam edemeyeceği kesin olan ve göreve devam edip edemeyeceği belli olmayan adamların olduğunu anlamıştı. Üstelik Kızıl Şaman'dan aldıkları destek de onları Çin'de daha fazla tutamazdı. "Destek mi istiyorsunuz?" diye sormuşlardı ona. Bu cevaplaması hiç de zor bir soru değildi. Kısaca düşününce cevabı ortaya çıkıyordu. Hayır, desteğin burada yapabileceği hiçbir şey yoktu. Gökhan bu işin artık diplomasiyle çözülmesi gerektiğini düşünüyordu. Tüm bunların arkasında Çin'in olduğunu biliyorlardı. Onlara bu bilgiyle yaklaşılabilirdi. Biyolojik savaş planlarını iptal ettirebilirlerdi. Karşıdan aldığı cevap kesindi. Böyle bir şey olmayacaktı ve günlük raporlarını bekliyorlardı. Koray'ın bilinçsiz yattığı sürede Gökhan işleri Nurbek'le konuşmuştu. Nurbek planın büyük bir kısmından haberdar değildi. Sadece Kızıl Şaman'la Gökhan'ın yeniden birlikte bir operasyon yaptığını ve bu operasyonun Çin'de gerçekleştiğini biliyordu. Koray onu Ziyan'dan arayıp yardım istediğinde ancak bu operasyona dahil olmuştu. Gökhan ona Şangay'daki kaptanları Dahong'u adada bekleyen denizaltıyı anlattı. Gökhan Dahong'un cesedini bulduktan sonra GRI'nin yani Çin istihbaratının bu işin peşini bırakmayıp planın büyük kısmını çözeceğini düşünüyordu. Nurbek Ferhat'tan aldığı bilgiyi vermişti. Envari onların kim olduğunu söylemeden ihbar etmişti. GRI'nin denizaltı ve diğer planlardan haberi olmaması gerekiyordu. Nurbek Şangay'da kaptanlara ulaşmakta güçlük çekmemişti. Doğrudan isimler ve adresler ellerinde olduğu için birkaç adım öndeydiler. Kaptanların henüz hiçbir şeyden haberleri yoktu. Nurbek onların saklanmasını sağlamıştı. Aslında bu pek iyi bir çözüm değildi. Çünkü onların ülkesinde birilerini saklamak hiçbir zaman tam anlamıyla mümkün olmayacaktı. Ama bir süre idare edebilirdi. Dahong arkasında çok iz bırakmamıştı. Çin istihbaratı görüştüğü adamlara ulaşmakta, neyin peşinde olduklarını bulmakta güçlük çekiyordu. Dahong'un adadaki ortağı Zijun Shantang adlı 40'lı yaşlarda bir Çinliydi. Adada yaşıyordu ve orada küçük bir bar işletiyordu. Dahong'un aile dostuydu ve istihbarat henüz ona da ulaşmamıştı. Fakat yer altında Dahong ve denizaltı ile ilgili bilginin dolaştığını biliyorlardı. Bu bilgi Kızıl Kurtlara da aynı yolla ulaşmıştı. Çin istihbaratının bunu bulması çok zor olmayacaktı. Henüz bulamadılarsa bu sevinilecek bir şey değildi. Her an bulabilirlerdi. Gökhan ve Nurbek yapılacak en mantıklı işin denizaltıyı adadan çıkarmak olduğuna karar verdiler. Nurbek'in bu iş için uygun bir liman bulması çok uzun sürmemişti. Şangay'ın güneyinde Ningbo limanına taşınacaktı gemi. Yeni kaptanlar bulmak için zamanları yoktu. Kaptanları da Ningbo'ya taşımaya karar verdiler. Hem de bu onların gizlenmelerine de yardımcı olacaktı. Gökhan şimdi verandada oturuyordu, yalnızdı. Gözleri arada bir malikanenin bahçesinde koşu yapan Muammer'e takılıyordu. Birkaç saat önce denizaltının Ningbo'ya ulaştığı, kaptanların da Ningbo'da güvenli bir yere yerleştiği haberini vermişti Nurbek. Bu buruk da olsa sevindirici bir şeydi. Dışarıda hava soğuktu ve dizlerinin üzerine bir battaniye örtmüştü. Muammer sarılı başıyla selam vererek bir kez daha geçti önünden. Adamlarının hepsi nasıl da yaralanmıştı. Ne büyük bir zulüm yaşanmıştı o manastırda. Şimdi bu yaralı adamlarla nasıl devam edeceklerdi göreve? Gözleri gri ufuktaydı. Üzerine düşen gölgeye doğru kaldırdı başını. Çinli bir uşak eliyle içeriği işaret ederek hızlı hızlı bir şeyler söylüyordu. Tek kelimesini anlamıyordu. Onu durdurup baştan anlatmasını istedi. Çinli önce duraksadı. Sonra sözlerini, "İçerideki hasta uyandı, size bildirmemi istediler," diye tekrarladı. İçerideki hangi hasta uyanmıştı ki? İki doktor üzerine eğilmiş, onu daha ayrıntılı muayene etmeye çalışırken Koray onları kovalamaya çalışıyor. "Gidin başımdan be, acelenizle," diye kızıyordu. Gökhan gülerek yanına gitti. Muammer odanın girişinde uyananın Ersoy değil de Koray olduğunu görünce hiç girmemeyi tercih etmiş, gerisin geri diğerlerinin bulunduğu odaya girmişti. Onlara da koşmalarını tavsiye edecekti. "Hoş geldin," dedi Gökhan Koray'a. Koray doktorların arasından onun yüzünü görmeye çalışıyordu. "Hoş gördük de, şunlar 2 dakika dursa." Gökhan odada Nurbek'i görememişti. "Allah Allah," dedi, "Nurbek gelmedi mi seni görmeye?" "Nurbek Bağutyan'la görüşmeye gitmiş," dedi Koray. "Neredeyiz? Bağutyan'ın mı burası?" "Evet," diyor onayladı. "Nasıl hissediyorsun?" Doktorlar konuşarak ayaklandılar ve Koray'a bir şeyler anlattılar. Koray onları dikkatle dinlerken söylediklerini başıyla onaylıyordu. En sonunda doktorlar odadan çıktılar. Koray yatakta hafifçe sola dönük vaziyette yatıyordu. Böylece solundaki koltuğa oturmuş Gökhan'ı görebiliyordu. "Bir şey kaçırdın mı?" diye sordu. "Pek sayılmaz," diye başlayıp her şeyi anlattı Gökhan. 3 gündür bilinçsiz yattığını öğrendiğinde şaşkına döndü Koray. Buna inanamıyordu. Daha az önce manastırda olduğuna yemin edebilirdi. Gökhan ona sakat kalma ihtimali olduğunu söylememişti. Plandaki değişiklikleri, yaptığı düzenlemeleri anlattığında Koray bunlardan memnun oldu ve onu takdir etti. Sonra "Gökhan," dedi, "sana bir şey söylemek istiyorum." Bu sırada beli rahatsız olmuştu ve yatakta yerleşmek için hafifçe inleyerek sağa dönmeye çalıştı. Sağdaki yatakta yatan Ersoy'u yeni görüyordu. "Ölen var mı?" "Hayır, diğerleri iyi, koşmaya bile başladılar." Koray gözünü dikmiş Ersoy'a bakıyordu. Bandajlar arasından görünen sağ gözü kapalıydı. Göz kapağında küçük hareketler fark ediliyordu. "Bilinci yerinde mi?" "Hayır, dün kendine geldi ama sonra yine kaybetti." "Ha," dedi Koray, karar vermeye çalışıyormuş gibi ve sonra devam etti. "Ergenekon'u gördün Gökhan, bu işle ilgili fikrimi biliyorsun." "Evet, şu kehanet değil mi?" "Evet, o kehanet. İnanmamakla serbestsin ama beni iyi dinle. Tüm bunlar sona erdiğinde senin de bizimle gelmeni istiyorum Ergenekon'a." "Tüm bunlar sona erdiğinde oraya inmenize gerek kalmayacak Koray. Şimdi dinlensen iyi edersin." Kalkmak için hamle yapan Gökhan'ı kolundan tutup oturttu. "Ben bu teklifi yapmadan önce çok düşündüm. Sen de reddetmeden önce iyice düşün. Tüm mafya gelirini koskoca bir yeraltı şehrinde harcadın. Tamam, bu senin bileceğin bir iş. Birkaç tarih öncesi belgeye işlenmiş sembollerden bir kehanet çıkardın. Tamam, bu da senin bileceğin bir iş. Bu kehanete inandın. Yine senin bileceğin bir iş. Ama beni bu tip işlerine bulaştırma Koray. İyi bir iş ortağısın ve yardımın için minnettarım. Ama oraya kadar. Yeraltı şehrine falan inecek değilim. Savaş olacaksa yayladaki evimde huzur içinde ölmeyi tercih ederim. Bu beden uzun bir uykuyu çoktan hak etti." "Neyse, sen teklifimi duymuş ol. Bu teklifi yapıyorum çünkü sen de iyi bir ortaksın." "Dinlen artık, doktorları gönderirim," deyip ayaklandı. Kapıdan çıkarken Koray arkasından bağırdı. "Bir televizyon göndersinler, dünyadan haberim yok." Ersoy yatağında ikinci kez bilincini kazanmaya başlamış, iki adamın bir kehanetten ve yer altında bir şehirden bahsettiği tuhaf bir rüya görmüştü ve ateşi düşmüştü.